Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız Küresel Gündem programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen kritik zirvenin yansımaları ön plana çıkıyor. Kritik zirvede neler konuşuldu? Zirveye ilişkin neler yansıdı uluslararası analizlere? Küresel Gündem'de ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin yansımalarını değerlendireceğiz. Haftalardır beklenen, hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen, Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önem atfedilen zirve dün gerçekleşti. Erdoğan-Trump zirvesinde Suriye meselesinden FETÖ liderinin iadesine, 1915 olaylarından S-400 meselesine, terör örgütü lideri Mazlum Kobani'nin ABD tarafından parlatılmasından duyulan rahatsızlıktan DAEŞ'li teröristlerin ülkelerine iadesine varıncaya kadar birçok konu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünü Kürtler diye tanımlayan çevrelere ve senatörlere de net cevaplar verdi. Basın toplantısında Kuzey Iraklı bir Kürt gazetecinin Iraklı Kürtlerle yaptığınız gibi Suriye Kürtleriyle de müzakere yoluna neden gitmediniz sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu karşılığı verdi. Bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG, PYD'li ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır. Nasıl ki Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizle bizim münasebetlerimiz gayet iyiyse, Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle de bizim bir sorunumuz yok ifadelerini kullandı Erdoğan. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası gazetecilerle yaptığı basın toplantısında ilginç bilgiler de verdi. Erdoğan Trump'la görüşmesinde terörist başı Mazlum Kobani'nin emriyle Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleriyle alakalı bir video izlettiğini, Trump'ın bu videodan çok etkilendiğini belirtti. Ancak Erdoğan, ABD'li senatörlerin hala Mazlum Kobani kod ismini kullanan terörist Ferhat Abdi'ye sahip çıktıklarını belirtti. Erdoğan, S-400'lere ilişkin ABD'li senatörlerin onları traktörlerle ezin dedikleri bilgisini de paylaştığı gazetecilerle. Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan Trump'ın mektubunun iadesi konusunda ise Erdoğan, Türkiye'de söylediklerini hemen hemen her şeyi bizzat ABD Başkanı'nın yüzüne de söyledi. Erdoğan canlı yayında ABD Başkanı'na dönerek gönderdiği mektubu kendisine takdim ettiği ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni soykırımı kararını utanç kaynağı olarak belirtmesi, altı çizilmesi gereken değerlendirmeleri arasındaydı. Milletimizin tarihinde böyle bir kara leke yoktur diyen Erdoğan, biz arşivlerimizi açtık, arşivi olan açsın, alınan karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu kararı alanlar er ya da geç yanıldıklarını anlayacaklardır açıklamasında bulundu. Erdoğan-Trump zirvesi sonrası senatör Lindsey Graham'ın ABD senatosundaki Ermeni tasarısını bloke etmesini zirvenin önemli sonuçları arasında saymak mümkün. Tarihi yeniden yazmak bizim işimiz değil diyen Graham, Türkiye ile Ermenistan bunu kendi aralarında çözmeli açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde verdiği mesajlardan dikkat çekenlerinden biri de baş veririz ama asla baş eğmeyiz şeklindeki mesajı oldu. Amerika Diyanet Merkezi'nde konuşan Erdoğan, istiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz ifadelerini kullandı. Peki zirveden nasıl bir sonuç çıktığı konusunda neler dillendiriliyor? Analizlere yansıyan görüşler hangi yönde? Haftalardır beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump görüşmesinden nasıl bir sonuç çıktığına ilişkin farklı değerlendirmeler var sevgili dinleyenler. Kimilerine göre zirve ile ilişkilerde yumuşamanın önü açıldı. Kimilerine göre ise zirveden somut sonuçlar çıktığını söylemek pek mümkün değil. S-400'ler, F-35 meselesi, yaptırımlar ve FETÖ liderinin iadesi gibi pek çok sorunlu alana ilişkin somut kararlar alınmamış olmasına rağmen iki ülke arasında diyaloğun sürecek olması olumlu bulunuyor. Bu noktada dikkatli bir iyimserlik tabiri kullanılması dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump'ın senatörlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Oval Ofis'te bir araya getirmesi, ikili ilişkilerin düzelmesinin istendiğinin önemli bir göstergesi olarak okunduğu birçok analizde. Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin de görüşmede hazır bulunmasını isteyerek Erdoğan'a Kongre'yi ikna etme imkanı sağladığı yine bu minvalde yapılan değerlendirmeler arasındaydı. Erdoğan-Trump zirvesi sonrası senatör Lindsey Graham'ın ABD senatosundaki Ermeni tasarısını bloke etmesi zirvenin sembolik de olsa olumlu sonuçlarından biri olarak görüldü. İkili ilişkilerde bir fay hattı oluşturan S-400 savunma sistemi, F-35 programı ve Patriot pazarlığında bu zirveden bir sonuç çıkmadı. Ama bu noktada görüşme trafiğinin sürecek olması, alternatif çözüm arayışlarının devam edecek olması olumlu bulunuyor. Yine bu bağlamda ABD'nin tüm baskılara rağmen Türkiye'ye geri adım attıramamış olması sıklıkla vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD kamuoyu önünde Türkiye'nin haklı pozisyonunu anlatma imkanı bulması da önemli bulunuyor. Toparlarsak zirveden çok önemli somut kararlar çıkmış olmasa da genel anlamda bakıldığında Türkiye açısından zirveden çıkan sonuçlara ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik dillendirenler bir hayli fazla. Erdoğan-Trump görüşmesinden eli daha güçlü çıkan tarafın Türkiye olduğunu söyleyenler bu noktada ABD ve diğer batılı yayın organlarının zirveye ilişkin değerlendirmelerine dikkat çekiyorlar. Peki ABD ve dünya basını Erdoğan-Trump zirvesini nasıl gördü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında büyük yer buldu. Zirveyi yorumlayan CNN televizyonu, "Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi" yorumu en çarpıcı değerlendirmeler arasında ön plana çıktı. CNN televizyondaki zirve ile ilgili haberde Trump'ın Erdoğan için kullandığı "onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi denildi. CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak imzalı yazıda ABD Başkanı Trump'ın güçlü liderlere gösterdiği yakınlık konusunda örneklere yer verildi. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "ancak hiçbir lider Erdoğan kadar Trump'tan istediğini elde edemedi" vurgusu oldu. Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını S-400 krizinde Trump'ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi. Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesine yer verildi. Erdoğan bu noktada en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği vurgulandı. Post'un haberinde iki ülke arasında krize neden olan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadelerine yer verildi. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Grovlev'in haberinin başlığında ise "onun büyük hayranıyım Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesine yer verildi. Crowley'nin yazısında Barış Pınarı harekatı sonrasındaki gelişmelere atıflar yapıldı. Gazetenin Beyaz Saray muhabiri olan Crowley, Türkiye'nin operasyonu ile bölge eksenli Amerikan siyasetinin rotasından çıktığını, ancak Trump'ın Erdoğan ile görüşmeleri sırasında bu hususta hissedilir bir tavır ortaya koymadığı savunuldu. Yazı, "Günün sonunda Erdoğan'ın ziyaretinin verimli olup olmadığı belirsiz kaldı. Beyaz Saray açıklaması somut bir anlaşma olmadığını gösteriyor" ifadesiyle sonlandı. New York Times gazetesinin editoryal görüş bölümünde ise Türk Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne elde etti sorusu ön plana çıkartıldı. Zirvenin çok iyi ve verimli geçtiği şeklindeki demeçleri kanıtlayacak bir emarenin bulunmadığı savunulan yazıda görüşmeden S-400 sorununun çözümsüz kaldığı sonucunun çıktığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump ile yaptığı görüşme ve görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında iki liderin yaptığı açıklamalar Alman basını tarafından oldukça farklı bir gözle değerlendirildi. Spiegel Online, Patron Kim başlığıyla yayınladığı analizde sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan yorumu dikkat çekti. Alman medyası şu ifadeleri kullandı. Beyaz Saray'da en azından kamuoyuna yansıyan basın toplantısı kısmında sanki dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı Trump değil de Erdoğan'mış gibiydi. Türkiye Cumhurbaşkanı bu fırsattan istifade ederek basın mensupları önünde ABD'ye öğüt verdi ve eleştirdi. Ziyaretten memnun olması gereken taraf Türkiye Cumhurbaşkanı. Buluşma somut bir sonuç getirmedi. Ancak Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine girmesiyle ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bir müddet ciddi bir biçimde sarsılmış olduğu izlenimi bu ziyarete hiçbir şekilde yansımadı. Görünen o ki Trump, Erdoğan'la ilişkileri sil baştan başlatmak niyetinde ifadelerini kullandı. Alman medyası Erdoğan'ın ABD ziyaretinden duyduğu rahatsızlığı dillendirirken. Küresel gündemde başka neler yaşanıyor? İsterseniz bir kısa dünya turu yapalım. Dünya gündeminde dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri, içeride oldukça zor günler yaşayan Benjamin Netanyahu yönetimindeki işgal devleti İsrail'in zamanlaması açısından da oldukça manidar bulunan suikastleri ve peşi sıra abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılar oldu. Hatırlanacağı üzere işgal devleti İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Siriyelilerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebul Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş. Saldırıda Ebul Ata ile eşi Esma Ebul Ata şehit olmuştu. Ebul Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roketler atılmıştı. Filistinli direnişçiler tarafından. Roketler nedeniyle Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan etmişti işgal devleti. Bilahare İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırıları olmuş. Bu saldırılarda 34 Filistinli şehit olurken onlarcası da yaralanmıştı. Mısır'ın arabuluculuğuyla sabah saatlerinde sağlanan ateşkes ile gerilim bugün yerini temkinli bir sükunete bırakmış gözüküyor sevgili dinleyenler. İslami Cihat sözcüsü Musab el-Bureym, ateşkesin İslami Cihat'ın daha önce öne sürdüğü şartlar doğrultusunda gerçekleştiğini belirtiyor. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nahhale ile daha önce yaptığı açıklamada ateşkes sağlanması için suikastlerin durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen büyük dönüş yürüyüşünü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018'in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail'le varılan uzlaşmanın uygulanması şartlarını getirdiklerini söylemişti. Bugün Arap sosyal medyasına düşen İsrail Hava Güçleri'nden bir subaya atfen yapılan bir açıklama oldukça dikkat çekiciydi sevgili dinleyenler. İşgal ordusunun subayı şunları söylüyor. Suriye'de birçok yere operasyonlar düzenliyoruz. Rejimden en ufak bir karşılık gelmiyor. Yine İran'ın Suriye'deki hedeflerine en ağır saldırılar düzenliyoruz. Güçlerimize bir tek kurşun atılmıyor. Lübnan'da operasyonlar düzenliyoruz. Yüksek perdeden yapılan kimi tehditlerin haricinde bir karşılık verilmiyor İsrail'e. Ama Gazze'ye düzenlediğimiz hava saldırıları sonrası Gazze'liler yüzlerce füze ile karşılık veriyorlar. Sanki dünya savaş çıkmışçasına her tarafı inleten sirenler eşliğinde 3 milyon İsrailli sığınaklara kaçıyor. Yollar kapatılıyor, okullar, üniversiteler tatil ediliyor. Sanki Gazze dünyanın süper gücüymüşçesine bir atmosfer ortaya çıkıyor diyor İsrailli üst düzey subay. İsrailli subaya atfedilen ve Arap sosyal medyasında çokça yorum alan bu açıklamalar gerçekten bir İsrail subayı tarafından dillendirilmiş midir? Bilinmez, ancak kim tarafından dillendirilirse dillendirilsin, bu değerlendirmelerin sahadaki hakikati yansıttığı yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. İsrail onlarca kez Suriye'deki hem rejim hem İran'a ait milisleri hedef almış, bu saldırılar karşısında ne rejim ne de İran İsrail'e bir mukabelede bulunmamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili olarak soruşturma başlatmasına izin vermesi küresel gündemin önemli gelişmelerinden bir diğer olarak ön plana çıkıyor. Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla alakalı bir diğer önemli gelişme ise Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve üst düzey yetkililer hakkında Arakan eyaletinde Müslüman Rohingya halkına karşı işlenen suçlardan dolayı Arjantin'de dava açılması oldu. Latin Amerikalı insan hakları grupları dünyanın birçok ülkesinde kanunlarla güvence altına alınan ve uluslararası ceza hukukunun tartışmalı konularından biri olarak görülen evrensel yargı yetkisine istinaden hazırladıkları dava dilekçesini çarşamba günü Arjantinli makamlara iletmişti. Bu hukuki kavram içinde savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçların da yer aldığı son derece dehşet verici bazı eylemlerin yalnızca bir ulusa özgü olmadığından hareketle söz konusu meseleye dair yargı sürecinin başka bir ülkede işlemesine imkan tanıyor. AFP'ye konuşan avukat Thomas Quintana, bu dava soykırımın failleri, suç ortakları ve bu işin üstünü örtenler için cezai yaptırım getirmeyi hedefliyor. Başka bir yerde suç duyurusunda bulunma imkanımız olmadığından bu süreci Arjantin üzerinden yürütüyoruz açıklamasında bulundu. Davada aralarında Myanmar Devlet Başkanı Suu Kyi ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de yer aldığı üst düzey siyasi ve askeri liderlerin azınlıktaki Müslüman Rohingya halkının karşı karşıya bulunduğu varoluşsal tehdit nedeniyle yargı önünde hesap vermesi isteniyor. Suu Kyi'nin dava edildiği Arjantin'de mahkemeler, İspanya'da eski diktatör Francisco Franco yönetimi ve Çin'de Falun Gong hareketinin de yer aldığı başka konuları da evrensel yargı yetkisi kapsamında ele alıyor. Myanmar, Arakanlı Müslümanları ülkeden kovma nedeniyle 2017'de dünya genelinde birçok mahkemede yargı baskısı altında bulunuyor. Ukrayna skandalından dolayı Trump'ın üzerindeki baskı artıyor. Demokratların Ukrayna skandalı nedeniyle Trump'ın görevinden azledilmesi için başlattığı süreçte tanıklar ilk kez kamuoyu açık oturumda ifade verdi. Başkan Trump ise süreci cadav olarak nitelendiriyor. Soruşturmada Başkan Trump'ın ABD'de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna cevap aranıyor. Trump'ın rakibi olan Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğalgaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılması istediğini, buna karşılık Ukrayna'ya yapılması planlanan $400 milyon askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı iddia ediliyor. Trump'a yönelik asil soruşturmasında kamuoya açık ifade süreci Cuma günü devam edecek. Demokratlar tanıkların ifadelerinden Amerikalıların konu hakkında kendilerinin bir görüş oluşturmasını hedefliyor. Trump'ın görevinden azledilme ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulunduran demokratlar Trump'ın azledilmesiyle ilgili oylamayı kazansalar bile kesin karar cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda alınacak. Cumhuriyetçiler ise Trump'a destek veriyor. Çin'in tutumu nedeniyle Avrupa Birliği Büyükelçilerinin Doğu Türkistan'a ziyareti zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Avrupa Birliği tarafından Doğu Türkistan'a büyükelçilik düzeyinde yapılmak istenen ziyaretin Pekin'in bazı şartları yerine getirmeyi kabul etmemesi nedeniyle yüksek ihtimalle gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. Diplomatik kaynaklara göre uzun süredir Çin'in Uygur Türkleri politikasını eleştiren birlik bu ziyaretin Pekin tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasından endişe ediyor. Hali hazırda Çin, Avrupa Birliği yetkililerini Mart ayında ülkeye davet etmiş fakat Avrupa Birliği böyle bir gezinin dikkatli hazırlık gerektirdiğini dile getirerek daveti kabul etmemişti. Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çin'de etnik Uygur kökenli 1 milyona yakın kişinin kitlesel olarak gizli bir şekilde toplama kamplarını andıran yerlerde tutulduğuna dair güvenilir birçok rapor ulaştığını bildirmişti kendilerine. Ayrıca komite, Çin'i 2 milyona yakın Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer vatandaşları beyin yıkama faaliyetleri kapsamında siyasi kamplara zorla göndermekle suçlamıştı. Pekin ise söz konusu kampların aşırılığa karşı yeniden eğitim merkezleri olduğunu öne sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre de Çin, Doğu Türkistan genelinde inşa ettiği toplama kamplarında 1 ila 3 milyon arasında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer etnik azınlıklara mensup Müslümanları zorla tutuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda ise son 2 yılda Sincan Uygur Özerk bölgesinde çok sayıda kişinin önleyici polisiye tedbir adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak nitelendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği ifade edilmişti. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor. Bugün 14 Kasım. Ahıska Türklerinin 75 yıl önce bugün vatansızlığa sürgün edildiği bir gün bugün sevgili dinleyenler. SSCB lideri Stalin tarafından 75 yıl önce ana vatanlarından koparılan Ahıska Türklerinin kalbinde sürgünün acısı ve vatan hasreti ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Bugün Gürcistan toprakları içerisinde yer alan ve Ardahan'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ahıska, 1829'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kaldı. Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan Edirne Anlaşması'yla Ahıska, Çarlık Rusyası'nın hakimiyetine girdi. Ahıska, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Gürcistan'a bağlandı. Ahıska'da yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman, 14 Kasım 1944'te dönemin SSCB lideri Stalin'in kararıyla birkaç saat içerisinde Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürüldü. Trenlere doldurulan Ahıskalı Türklerin tüm eşyaları geride kaldı. Vagonlara üst üste bindirilen Ahıskalıların zorunlu yolculuğu bir aydan fazla sürdü. Yaklaşık 17 bin Ahıska Türk'ü açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Hayatta kalanları ise çok ağır şartlarda hayatlarını idame ettirme durumunda kaldı. Bugün 550 ila 600 bin Ahıska Türk'ü vatanlarından uzakta hayatlarını sürdürüyor. Ahıska Türklerinin en çok yaşadıkları ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve ABD geliyor. Evet, bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.